Ayrım 2.
Dikkat! Diye bağırdı komutan yeniden. Cezaevi boşaltılacak. Aklınızdan kaçmayı çıkarın. Leşinizi sererim. Sonra muhafızlara bir komut. Doldur ve kapa! Soğuk soğuk mekanizma şakırtıları duyuldu. 200'e yakın tutukluydular bahçede. Çıt çıkmıyordu. Bu sessizlik korkudan çok şaşkınlıktandı. Niçin boşaltılıyordu cezaevi? Nereye götürülüyorlardı? Böyle gece yarısı. Mustafa Ural dünyanın gidişinden 15 gündür habersizdi. Savaşın son durumuyla ilgili olabilirdi bu boşaltma. Öbür katlarda bir ayaklanma falan da olabilirdi ama görünürde hiçbir kargaşa sezilmiyordu. Mustafa parmaklığın üstünde uzaklara baktı. Tophane üstünden Üsküdar kıyılarını taradı bakışlarıyla. Yaşama belirtisi tek bir ışık yok. Karacaahmet geceye gömülmüş. Bu karartmalar, bu alarmlar nedir? Kimden korkuluyor, kime karşı? Ah, bir gazete. Dünyanın gidişini kör uçuşa çıkmış uçaklar gibi de olsa odasının alacakaranlığında izleyebilmeye yarayacak bir gazetecik. Komutanın sesi yeniden bir tabanca gibi patladı. Sıraya, ikişer olun. Bir gidiş başlangıcı, bir yola çıkış hazırlığı. Askerlik yaptığı için biliyordu. Saf oluş, durup bekleyiş demekti. Oysa ikişer olma bir gidişe hazırlanıştı. Komutlar arka arkaya sıralanıyor. Getirin zinciri. Muhafızlar uzun bir zinciri sürükleyerek getirirlerken çavuşlar, onbaşılar sıraların arasını açıyorlardı. Mustafa'nın yanında bir tutuklu belirdi. Boyunu posunu incelemeye vakit kalmadan onu arkadan biri çekti. Yerine kendisi geçti. Hemen hemen kendi boyunda biriydi yeni gelen. Mustafa onu tanımıştı. Her seferinde kaşıyla gözüyle üçgeninde onu selamlayan kavuçuk pabuçlu Halil'di bu. Duyulur duyulmaz bir sesle "Nasılsın?" diye sordu. "Sağ ol, iyiyim. Gidiyoruz ama nereye?" Aralarından bir zincir uzatılıyordu. Zincirin ucu parmaklığa varınca gerilerden bir komut daha duyuldu. "Geçirin şunların bileklerine kelepçeleri." "Hangi kelepçeler?" Mustafa'nın sol yanından uzanıp giden zincirde çifter çifter kelepçeler bağlıydı. Demirden bilezikler gibi. "Sokun bileklerinizi kelepçelere. Soldakiler sağ bileklerini, sağdakiler de sol bileklerini." Bir komut daha çok geçmeden. "Kilitleyin onbaşılar." Gecenin sessizliğinde anahtarlar şıkır şıkır kilitlerde döndü. Mustafa'nın sağ koluyla Halil'in sol kolu aynı kelepçenin bilezikleri içinde kaldı. Böylece bütün tutuklular ikişer ikişer kelepçelenmişlerdi. Uzayıp giden bu zincire. "Açın kapıları." Süngülü muhafızlar iki yanlarını çevirdiler. 70'lik 80'lik iki prangalı bölük yola düzüldü. Geridekiler çakılıp kalsalar bile öndekiler onları sürükleyip götürüyorlardı. Kendilerini bu zincirlerin sürükleyişine bıraktılar. Cezaevi komutanı sorumluluğun tedirginliğiyle buyruğunu tekrarladı. "Bozgunculuk yok, yakarım." Tabancasını eline almıştı. Gözleri yakacak tutuklu arıyordu. Bozgunculuktan anladığı ne olabilirdi komutanın? Gitmemek için direnmek mi? Birbirleriyle konuşmak mı? Kelepçeleri kırıp kaçmak mı yoksa? Bahçe kapısından çıktılar. Bir yokuşa tırmanmaya başladılar ağır ağır. Yata yata hamlaşan vücutları yorulmuştu. Soluk soluğaydılar şimdiden. Zincirin ağırlığı yolun dikliği kadar yorucuydu. Mustafa'nın vücudu gece yürüyüşüne hiç hazır değildi. Serinlikte bile soğuk soğuk terliyordu. Yürüyüşün birden hızı kırılmıştı. Neredeyse duracaktı. Komutan öfkelendi. "Geberdiniz mi be? Yürüyün!" İtalyan hastanesine doğru tırmanıyorlardı. Yokuşun başından sağa saptılar. Bir süre yürüdükten sonra yeniden sağa. Mustafa ayaklarının kaldırımdan kurtulduğunu anladı. Toprak üstünde yürüyorlardı. "Dur!" diye bağırdı komutan gerilerden. "Haydi sığınaklara." "Sığınaklar nerede?" "Bir uçtan bir uca kazılmış yapı temelini andıran şu çukurlar mı sığınaklar?" dediği. En baştakiler bu çukurların içine atlayınca ister istemez Mustafa ile Halil de onlara uydu. Geride kalanlar da öyle yaptılar. Ortada yalnız süngülüler kalmıştı. Mustafa çukur atlarken yan dönmüş, arkasındaki iki tutukluyla yüz yüze gelivermişti. İdamlık Ömer'di bunlardan biri. Demir güllesini iri bir karpuz gibi kucağında tutuyordu. Mutlu görünüyordu. Belki son defa zincire vurulmuş da olsa kentin özgür havasını ciğerlerine çekiyordu. Mustafa'nın kulağına eğildi. "Hiç dönmesek," dedi. "Hep bu çukurda kalsak, ha? Ne dersin?" Komutan tam tepelerindeydi. Mustafa sustu. Ömer komutanın dikilişini umursamadan "Çıktın mı mahkemeye?" diye sordu. "Daha çıkmadım," dedi yavaşça. "Sorgun da mı yapılmadı?" "Sorgum da yapılmadı." "Kaçtan isteyecekler dersin?" "Bilmiyorum." İkisinin arasında bir süngü uzandı. "Konuşma." Süngü birden yönünü değiştirip Mustafa'nın tam çenesine dayandı. Geriden çavuşun sesi. "Konuşmak yasak." "Demedi mi komutan? Ne konuşuyorsun?" Hemen oracıkta cezaevi komutanı belirivermişti. Tabancası da elindeydi. Mustafa bu tabancayı bütün karartma kurallarını alt üst eden ay ışığında görmüştü. Manevra kemeri takmamış başka bir subay, komutanın kulağına eğilip bir şeyler söyledi. Çavuşun karşısına geçen komutan, ''Çavuş!'' dedi. ''Aç şu adamın kelepçelerini.'' Bütün başlar Mustafa'dan yana çevrilmişti. ''Ben sana konuşmayı gösteririm şimdi.'' dedi. ''Götür Hasan Onbaşı, at bu adamı taş odaya.'' ''Baş üstüne komutanım.'' Ses biraz daha dikleşti. ''Helaya bile izin yok. Biz dönene kadar kapısına nöbetçisin sen.'' Birden Halil'e döndü. Gergin zincirden kurtulabildiği kadar doğrulan Halil, bir şey söylemiyordu. ''Komutanım.'' dedi sesini değiştirerek. ''Konuştuğunu inkar mı ediyorsun?'' ''Konuşan...'' Boş bulunmuştu Halil. Böyle başlanmazdı söze. Ömer'in adını nasıl söylerdi? ''Kimdi konuşan? Söyle çabuk.'' ''Konuşan yoktu da diyemezdi. Benim komutanım.'' diye suçlu suçlu. ''Sen misin? Güzel. Deliller gibi kendi kendine mi konuşuyordun? İkiniz konuşuyordunuz değil mi? Al bunu da götür Hasan Onbaşı. Kazım'ı da al yanına. Haydi marş.'' Manevra kemeri takmamış olan subay, kendisi gibi kemersiz bir subayın yanında dikiliyordu. Gözleri Mustafa'da konuşup gülüşüyorlardı. İki kilidin içinde çavuşun anahtarı şakır şakır döndü, kelepçeler açıldı. Mustafa ile Halil'in bilekleri demir bileziklerden kurtuldu. ''Çıkın sığınaktan.'' Çukur oldukça derindi. Zorlanarak çıktılar. ''Haydi onbaşı, doğru taş odaya.'' dedi komutan. ''Kaçırdınız mı yandınız demektir.'' Kaçabileceklerini düşünmüş olacak ki, ''Vurun kelepçeyi ikisine birden.'' dedi. Çavuş bir uçtan bir uca gidip geldi, muhafızlara bir şeyler sordu, aradığını bulamamıştı. ''Yok komutanım.'' dedi. ''Kelepçe almamışız gelirken.'' Komutanın sesi birden dikleşti. ''Seni de mi göndereyim taş odaya? Peki, sonra görüşürüz. Hadi, al götür bunları.'' Arkalarından seslendi. ''Kıpırdadılar mı? İlk işiniz süngülemek olsun.'' Bir süre toprak yolda yürüdüler. Sonra apartmanların önünden geçip yokuş aşağı vurdular. Pencereler kara perdelerle örtülü ve sessizdiler. Yokuşu daha da hızlı indiler. Süngüden, kurşundan kurtulup bir an önce taş odaya kapatılmak istiyorlardı. Muhafızların bir sakarlık yapacaklarından çekiniyor gibiydiler. Belki de onlar için gerçek sığınak, içinden kurtuldukları çukur değil, girecekleri taş odaydı. Bahçe kapısı ardına kadar açıktı. Tek tutuklu bile yoktu içeride. Kapının birer yanında nöbetçiler vardı. Karşıdan gelenleri görünce yerlerini aldılar. Kuşkuyla bakıyorlardı getirilenlere. Nöbetçileri selamlayan onbaşı, önemli bir görevi üzerine aldığını belirtmek için iki tutukluyu göstererek, ''Taş odalık bunlar.'' dedi. Zincirden sökülüp taş odaya kapatılmayı gerektirecek ne yapmışlardı? Çok ağır suçları olmalıydı. Kapıdakiler kuşkuyla baktılar. Belki de yarın sabah, kim bilir, belli olmaz. Belki de bir gözdağıdır. Bahçenin ucundaki genel kapıdan girdiler, bir kat aşağı indiler. Taş merdivenlerden bir el fenerinin mavi ışığında yürüdüler. Bir kapı gıcırtıyla aralanınca nemli, karanlık duvarların arasında İtili verdiler. Kapı üstlerinden kapandı. Bir anahtar kilidin içinde döndü. Bir süre sessiz durdular. Konuşma isteğini önce Halil duymuştu. "Bizi," dedi. "O subaylar var ya, o palaskasız subaylar, işte onlar attırdı buraya." "Kim onlar?" diye sordu Mustafa. "Onlar, bilirsin. Turancı diyorlar onlara. Ne demekse, zaten senin için iyi şeyler konuşmuyorlarmış. Askerlerden duydum. Yasak değil mi onların herkesle konuşmaları? Yasak olmasına yasak ama konuşuyorlar işte. Onlar senin gibi sivil değil ki." Kulağının dibinde fısıldıyordu bunları. Kapıda üçgen bile olmasa dışarıdan kimse bu konuşmayı duyamazdı. Çok rahattılar bu taş odada bir bakıma. "İyi ama," dedi Mustafa. "Onlar da bizim gibi suçlu değiller mi? Biz de tutukluyuz onlar da. Benim de aklım ermiyor bu işe. Yavaş yavaş gözleri odanın karanlığına alıştı. Mustafa eliyle bir duvarı yokladı, vıcık vıcıktı. Tavanın yüksekliğini anlamak için elini kaldırdı, parmak uçları bir yere değdi. Soğuk burası, üşüyeceğiz dedi Mustafa. Duvarlar da ıslak. Romatizman bir tuttu mu, ayaklarım kütük gibi şişer dedi Halil. Çok kalmasak bari. Neden yatıyorsun sen? Halil ahbapça güldü. Dur, önce kendimi tanıtayım. Adım, onu biliyoruz canım, Halil değil mi? Demek adımı öğrendin. Hela aralığında öğrendim gidip gelenlerden. Seni çok tanıyanlar var. Eskiyim de ondan. 2 yıldır buradayım. Neden yatıyorsun? Bir kavuşuk işi. Tabur ambarından. Cezan kesinleşti mi? Temizde. Ne kadar verdiler? Bana 5 yıl. Durdu birden. Burnundan soluyordu. 2 de suç ortağım var. Hep onların yüzünden. Bir süre durup kapıyı kolladılar. Konuşmalar duyulur muydu dışarıdan? Kapıdaki nöbetçiler diyecek oldu Mustafa. Aldırma dedi Halil. Hasan Onbaşı bizden. Yani? Bizim oralı, Karadenizli. Gazete okumak istersen dışarıdan getirir. Çok iyi olur dedi Mustafa. Çok minnete geçer doğrusu. Sıkıntıdan patlıyorum. Boş oturmak deli ediyor beni. Bir kurşun kalemim vardı, onu bile aldılar. Duvara bir şeyler yazardım hiç olmazsa. Kolay dedi Halil. Kalem de bulurum, kağıt da. Demek sandığım gibi zor değil. Güldü Halil. Ne sanıyorsun sen cezaevini? Sen bu taş odaya atıldığımıza bakma. Helaya bile istediğim zaman çıkamadığıma göre. İlk günlerde sıkarlar biraz. Bu odalara kapatılanlara hep böyle yaparlar. İlk günlerde asacaklar sanırsın. Verirler cayırtıyı. Şikayet ettin mi de kimse kulak asmaz. Hele senin gibi olursa biraz sıkarlar. Evet dedi Mustafa. Bütün kapalılar bir değil. Herifler bizim gibi tutuklulara emir bile veriyorlar. Kendileri tutuklu oldukları halde. Aldırma. Geçenlerde bir sivil getirdiler. Senin odaya kapattılar. 2 ay sonra oradan çıkardılar. Aramıza verdiler. Bizim gibi olmasaydı aramıza verirler miydi? Herkesin dilekçesini parasız yazdı. Benim temiz dilekçemi de o yazmıştı. Şaştı kaldı millet. Ama ben kimseye onun yazdığını söylemedim. Avukata yazdırdım dedim. Bozdular temizden cezamı. Mahkeme yeniden başladı. Akıllı adamdı. Sonra tuttular, Ankara'ya gönderdiler onu. Herhalde milletvekili olarak, dedi gülerek. Taş odaya atıldıklarını unutmuşlardı. Mustafa'nın içine birden bir tasa düştü. Bize ne yapacak komutan dersin? Hiçbir şey yapacağı yok. Attı işte buraya, korkutmak için. Başka ne yapabilir? 2-3 gün aç bırakır, 2 de tokat attı mı? Tokat mı dedin? Tokat, falaka da vardır ya burada. Bizi falakaya çekeceklerini sanmıyorum. Ya tokat atarsa? Geçenlerde bir sivil daha geldi, sıkı yönetim sürgünü. Sürdükleri yerden kaçıp gelmiş, trenden iner inmez Haydarpaşa'da yakalamışlar. Çok dövdüler fakiri. Yani sivil mivil pek iplemezler. Demek ufak iş burada tokat yemek ha? Alışırsın. Sana bir şey diyeyim mi? Geçen gün ben o Turancı subaylardan 2 tokat yedim. Muzaffer'e bir kitap vermişler. Hani şu kibar hırsız dediklerine. Gazeteler yazdıydı, okumuşsundur. Büyük bir adamın oğluymuş. Cevat Abbas mı ne? Babası. Mektup yazacaktım. Altlık istedim Muzaffer'den. Bu kitabı verdi bana. Bir göz gezdirecek oldum koğuşta. İçine baktım bir şiir. Sen öl ki o yaşasın diyordu şiirde. Kızdım. Hep bizden ölüm isterler. Hiç yaşamaktan söz eden yoktur. Ben öleceğim de o yaşayacak ha. Başladım elimdeki kalemle karalamaya. Çizdim çizdim verdim Muzaffer'e işim bitince. O da götürmüş sahibine vermiş. Bir de bakmışlar ki Ziya Paşa mıdır Ziya Bey midir öyle birisininmiş bu şiir. Şiirden hayır kalmamış. Kitabın bana verildiğini anlayınca çakmışlar işi. Çağırdılar beni. Git ceketini giy de gel dedi o tutuklu subay. Gittim ceketimi giydim. Tozluklarını da tak dediler. Taktım. Postallarımı sordular ama eskidi dedim. Bir hazır ol çektiler. İşte o palaskasız subay 2 tokat attı ki sorma kardeşim. Sen ne yaptın tokadı yiyince? Kıpırdamadım hiç. El kaldırmam ki subay o. Tutuklu da olsa. El kaldırman şart değil. Verseydin mahkemeye. Bir tutuklu subay, bir tutuklu eri nasıl dövermiş? Sustular bir süre. Neden sonra? Peki dedi Mustafa. O senin postalına kadar sordu. Sen de sorsaydın. Manevra kemerin nerede diye. Güzel, çok güzel ama soramazdım ki. İkimizi de bu taş odaya gönderen aynı adam. Bakalım sen ne yapacaksın bu cezaevinde? Şimdi ne desem boş. Ben onlarla teker teker değil, onların tümüyle uğraşıyorum. Elim kalem tuttuğu sürece hep karşılarında olacağım onlar gibi düşünenlerin. Halil'in yüzü birden odanın koyu karanlığında aydınlandı. Cebine davrandı. Keyfinin yerinde olduğu zaman bir sigara yakmak alışkanlığıydı. Sigara içer misin diye sordu. İçerdim ya, içmiyorum şimdi. Ben de içmesem iyi olur. Buranın havasını bozmaktansa. Peki kardeşlik, sen neden geldin buraya? Biraz da sen anlat. Neden mi geldim? Söylesem inanır mısın? Neden inanmayayım? Herhalde adam öldürüp de gelmedin. Kız da kaçırmadın. Hele bizim gibi ambar da soymadın. Suçun olsa olsa... Bana sorarsan suçum yok benim. Halil gülüyordu. Camiden mi tutup getirdiler? Onun gibi bir şey. Camiden değil ama okuldan. Öğretmensin demek. Öğretmenim. Derste bir laf mı kaçırdın ağzından? Derste değil. Anlat canım. Tam yeri dedi anlatmanın. Gülüyordu. Niçin gelmişti buraya? Birden kapı açıldı. Mavi ışıklı bir gemici fenerinin aydınlattığı basamaklarda bir süngü belirdi. Konuşmak yasak. Konuştular mı, dayayacaksın süngüyü gırtlaklarına. Baş üstüne çavuşum. Nöbetçiler değişmişti. Dönmüş olacaklardı dışarıdaki sığınaktan. Çavuş elindeki feneri merdivene bıraktı. Koyu mavi ışığında tutukluları izliyordu dik başlarla. Bir şeyler söylemek istiyor, söyleyecek söz bulamıyordu. Su, sigara içmeleri de yasak. Ona kimse böyle bir emir vermemişti ya, canı öyle istemişti işte. Bugüne bugün nöbetçi çavuşuydu. Süngülü hemen toplandı. Evet çavuşum. Kapı böyle açık kalacak, anladın mı? Gözlerin üzerlerinde olacak hep. Baş üstüne çavuşum. Sert dönüş yapıp hızla çıktı merdivenleri. Merdivenin başına diktiği nöbetçiye de emirler verdi bir süre. Mustafa düşünüyordu. Niçin geldiğini anlatamamıştı Halil'e. Nereden gelmişti buraya? Evet, neydi suçu? Düşünüyordu. Mart güneşini önüne almış Atatürk Bulvarı'ndan Aksaray'a doğru yürüyordu. Yolun sağındaki Pertemniyel Lisesi öğrencilerini boşaltıyordu kapısının önüne. Çocuklar küme küme duruyorlar, sanki hangi yöne yollanacaklarını tartışıyorlar, sonra ileri geri itişiyorlardı. Ortaokuldan Mustafa Ural'ı tanıyan bir iki öğrenci yarım baş selam verdiler. 25 gündür raporlu olduğu için sıyrılmıştı öğretmenlik havasından. Gülümseyerek aldı selamlarını. Tam yanlarından geçerken gözlüklü bir öğrenci çantasının kapağını koparırcasına açtı. Eğildi, içine karıştırmaya başladı. Aradığını bulmuştu çok geçmeden. Kırmızıya çalan renginden anlamıştı. Kendi kitabıydı, çantasından çıkardı. 20 gün önce yayınlanan, kitapçıların vitrinlerinde hemen hiç görünmeden toplanan şiir kitabıydı. "Bir dakika efendim," diye koştu ona doğru çocuk. Tanımıştı. 2 yıl önce sınıfındaki öğrencilerden biriydi. Durdu. "İmzalar mısınız? Sizin kitabınız." Öğretmenlik hatırı için değildi bu ilgi. Belliydi. "Peki," dedi. "İmzalayayım ama beni çok sevindirmiş olacaksınız." Aldı kitabı, sayfalarını şöyle bir açtı. Okunup okunmadığını anlamak istiyordu. Çok karıştırılmış bir hali vardı kitabın. İlk sayfaların uçları bile kıvrılmıştı. Yetinmedi. "Okudun mu?" diye sordu. "Bir tanesini ezberledim bile. Çocuklarım attı şiiri. Kendimi bulur gibi oldum bu şiirde. Bilirsiniz, ben de şiirde sözünü ettiğiniz öğrencilerinizdenim. Yazıldığı yıllarda. Hatırlıyorum, 3A'dan Remzi. Gazete satardın akşamları." Kalemini çıkardı. 9 Mart 1944 diye önce bir tarih kondurdu ilk sayfaya. "Adını yazmıyorum," dedi. "İmzalayacağım o kadar. Bir gün sende görürlerse..." "Çok teşekkür. Yazmazsanız da olur. Yalnız şu var ki, bu kitabım toplatıldı. Okula getirmesen iyi edersin." "Biliyorum," dedi. "Abim söyledi. Belki sizi de çağıracaklar mahkemeye. İyi oldu size rastladığım. Çok teşekkür ederim öğretmenim." Tarihle imzasının arkasına bir şeyler karalayıp verdi. Öğretmenliğini unutmuş genç bir şairin duygusallığına bürünmüştü. "Haydi genç arkadaşım," dedi. "Yolun açık olsun." Merkez kahvesinde aynı okulda öğretmenlik ettiği bir arkadaşı bekleyecekti. Tarih öğretmeni Hüsnü. Pencerenin önündeki masada oturuyordu. Canı bir şeye sıkılmış gibiydi. Şöyle bir doğrulup yer gösterdi. Otururken, "İyisin biraz daha değil mi?" dedi. "Hadi kefeni yırttın gene. Dün akşam biraz ateşim çıktı ama geceyi rahat geçirdim. Sabahleyin de yürüdüm Fatih'e doğru. Parkın banklarında oturdum biraz. Hava ne kadar güzel. Bulunmaz bu aylarda böyle güneşli havalar." Sonra kuşkuyla gözlerinin içine baktı arkadaşının. "Savcılıktan bir haber yok ya." "Henüz yok. Hiç de iyi etmedim bu kitabı çıkardığına. İlk kitabın üstünden daha bir yıl bile geçmeden. 1,5 yıl. Gördün mü ya? Çok mu gerekliydi bu kitabın çıkması? Şimdi ne olacak? Herhalde sorgu başlanacak. Sorgu başladı mı tutuklama kağıdı da kesilecek demektir." "Doğru. Sıkı yönetim bölgesindeyiz. Sıkı yönetim bölgesi olmasa da gene öyle. Hiç iyi yapmadın, hiç. İyi ya da kötü, yaptım işte. Bir şair üzerine düşen işi yapmalı." "Bir şair ha? Yalnız bir şair misin sen? Bir öğretmen, sonra bir baba, bir koca, bir en önemli yanı bir hasta. En önemli yanı bir şair. Çok mu önemli görüyorsun şairliği? Bu kitaptaki şiirlerden çoğunu geçen yıl yazmıştım. Memleketin yoksulluk içinde kıvrandığı günlerde. Aylığımız kaç lira bugün? 83-85 kuruş. Şurada tramvay deposunun karşısında karnesiz ekmek satıyorlar. Torbalar içinde. Tanesi 1 lira. Aldım geçen gün. Demek 84 ekmeğe öğretmenlik yapıyoruz. Buğdayımızı Almanlara veriyoruz. Savaşa katılmamak için. Savaşa girmemek için haraç. Ama Hitler'i bize savaş açmaktan bu buğday alıkoyamaz. Koşullar gerektirmesin yoksa. Sınırlarımızı aşmasını bekleyenler de var. Hem de dört gözle.